Ayrım 16. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 183. Craig Mellow şarkı söyleyenler, ağıt tutanlar arasından kendine yol açtı. Sally Ann'i bileğinden sürükleyerek foto muhabirlerini omuzlarıyla yardı. Otoparkta Sally Ann'i Land Rover'ın ön koltuğuna bindirdi. Kendisi sürücü tarafına koştu. Fazla inatçı son bir fotoğrafçıya yumruğunu kaldırdı. Bindiği gibi arabayı kızın apartmanına sürdü. Kapının önünde durdu, motoru kapatmadı. "Ya şimdi?" diye sordu Sally Ann. "Soruyu anlamadım." Craig'in tersliği üzerindeydi. "Hey, ben senin arkadaşınım, hatırlamadın mı beni?" "Özür dilerim." Direksiyonun üzerine başını yasladı. "Kendimi çok berbat hissediyorum, rezil hissediyorum." Sally Ann cevap vermedi ama gözleri merhamet doluydu. 40 yıl diye fısıldadı Craig. "Bunu hiç beklemiyordum. Bilseydim."
"Bilsen de yapabileceğin hiçbir şey yoktu."
Craig yumruğunu sırtlı direksiyona indirdi. "Zavallı garip, 40 yıl.
"Yukarıya geliyor musun?"
Sally Ann'in sesi pek yumuşaktı ama o başını iki yana salladı. "Kingsley'ine dönmem gerek. Bu korkunç iş başladığından beri her şeyi ihmal ettim."
"Hemen şimdi mi gidiyorsun?"
şaşırmıştı. "Evet."
"Yalnız mı?"
Craig evet anlamında başını salladı. "Yalnız kalmak istiyorum."
"Kendine işkence edebilmek için mi?"
Sally Ann'in sesi ciddileşti.
"Buna dünyada izin vermem. Ben de geliyorum. Bekle, bir çantaya birkaç şey atayım. Motoru bile kapatma, o kadar çabuk geleceğim."
5 dakikada döndü, heybesini kucaklamış, merdivenlerden koşa koşa iniyordu. Fotoğraf makinesi omzundaydı, hepsini Land Rover'ın arkasına attı.
"Tamam, gidelim."
Yolda pek az konuştular ama az sonra Craig onun o anda yanında olduğuna memnun oldu. Baktığı zaman gülümsemesi, gergin ruhsal durumunu hissedince eline koluna dokunması, bir şey beklemeyen sessizliği Craig'i rahatlattı. Kingsley'nin tepesine akşam yaklaşırken tırmandılar. Joseph onları ta uzaktan görmüştü. Eve vardıklarında verandada bekliyordu.
"Seni görüyorum Enkozazana."
Joseph daha ilk görüşünde sevmişti Sally Ann'i. Ona epey zamandan beri küçük hanım diyordu. Uşaklara genç kadının pek az eşyasını indirmelerini emrederken her zamanki ciddi halinden oldukça uzak bir konukseverlik gülümsemesi vardı yüzünde.
"Size banyo hazırladım. Çok sıcak."
"Harika Joseph."
Banyosundan sonra verandaya Craig'in yanına çıktı. Craig dolaptan içkileri çıkardı. Ona tam istediği gibi bir viski hazırladı. Kendine de pek az sodalı bir viski yaptı.
"Yargıç Domaşava'nın şerefine" diye kadehini alaycı bir ifadeyle kaldırdı. "Ve Maşona adaletine. Her 40 yılına da."
Sally Ann sofrada Craig'in tüm ısrarlarına rağmen şarap almadı. Craig, "Baron Rothschild çok alınır bilse" dedi. "Bu en iyi şarabı, benim de son şişem. Kendim kaçak soktum ülkeye." Bu neşesi zorlamaydı. Yemekten sonra konyak sürahisini eline aldı. Tam doldurmak üzereyken Sally Ann, "Craig, lütfen sarhoş olma" dedi. Sürahi havada kaldı. Craig dönüp onun yüzünü inceledi.
"Hayır, sana tahakküm etmek değil niyetim" diye açıkladı kız. "Bencil davranıyorum yalnızca. Bu gece seni ayık istiyorum."
Craig sürahiyi bıraktı, koltuğunu arkaya itti, kalkıp masanın çevresinden dolaştı, onun tarafına geldi. Sally Ann onu karşılamak üzere ayağa kalktı. Craig onun tam karşısında durdu.
"Sevgilim, o kadar uzun zamandır bekledim ki."
"Biliyorum" diye fısıldadı, "ben de."
Onu dikkatle kollarına aldı, kırılabilecek nadide bir şey gibi. Değiştiğini hissediyordu Sally Ann'ın. Yumuşamıştı sanki. Vücudu esnekleşmiş, biçimini onunkine uydurmuştu. Dizlerinden göğsüne kadar ona yaslanmıştı. Sıcaklığı ince giysilerinden Craig'e geçiyordu. Craig başını eğdi, o yüzünü kaldırdı, dudakları birleşti. Sally Ann'in dudakları serin ve kuruydu ama bir anda ateşlendiler, ayrıldılar, nemli ve tatlı bir hale dönüştüler. Güneşin ısıttığı bir incir, yeni koparılmış, ortasından yarılmış gibi. Craig onun gözlerine baktı, dudaklarını öptü, göz bebeklerindeki o renklere, sarı ok başlarıyla dolu yeşillere baktı. Sonra göz kapakları titredi, aşağıya indi, uzun kirpikler birbirine dolaştı.
Craig de gözlerini kapadı, ona sımsıkı sarıldı ama vücudunu yoklamaya kalkışmadı. Ağzının verdiği o mucize duygusuyla yetindi, kadife dilinin zevkine vardı. Joseph mutfağın kapısını açtı, elinde kahve tepsisiyle bir an durdu, sonra gururla gülümsedi. Geri çekildi, kapıyı kapadı. Onun gelip gidişini ikisi de görmediler. Sally Ann geri çekilince Craig kendini yalnız hissetti, tekrar ona uzandı. O parmaklarını onun dudaklarına yavaşça dayadı, bir an duraklamasına yol açtı. Fısıldadığı zaman sesi öyle boğuk çıktı ki hafif öksürüp sonra tekrar başlamak zorunda kaldı. ''Senin odana çıkalım sevgilim'' dedi. Craig çıplak olarak yatağın kenarına oturup bacağını çıkarmak üzere eğildiğinde bir an garip bir hava esti. Sally Ann hemen onun karşısında diz çöktü. O da çıplaktı. Onun ellerini itti, kayışları kendi çözdü. Sonra başını eğdi, bacağın ucundaki düzgün sertleşmiş deriyi öptü. ''Teşekkür ederim'' dedi Craig. ''Bunu yapabildiğine sevindim.'' ''O da sensin'' dedi Sally Ann. ''Senin bir parçan.'' Tekrar öptü. Sonra dudaklarını yukarıya, onun dizine ve daha üst tarafa kaydırdı. Sabah önce Craig uyandı. Gözleri kapalı yatmayı sürdürdü. İçindeki harika duyguya şaşıyor, nedenini anlamıyordu. Sonra birden hatırladı. İçini bir sevinç doldurdu. Gözlerini açtı, başını çevirdi. Bir an için onu orada bulamayacağından korkmuştu ama oradaydı. Yastığını yataktan aşağıya atmış, çarşafı üzerinden tekmelemişti. Bebek gibi kıvrılmış, dizlerini hemen hemen çenesinin altına kadar çekmişti. Şafağın ışığı perdelerin arasından süzülüyor, tenine inci gibi bir pırıltı veriyor, vücudunun çukur yerlerini gölgeliyordu. Saçları açıktı, yüzünü örtüyor, her soluğunda dalgalanıyordu. Craig onu rahatsız etmemek için hareketsiz yattı, hayranlıkla seyretti. Uzanmak istiyor, kendini tutuyor, içindeki isteği acı duyacak kadar çoğaltıyordu. Sally Ann onun yönelttiği bu dikkati sezmiş olmalıydı. Kıpırdandı, bacaklarını uzattı, sırt üstü dönüp belini kavislendirerek kediler gibi gerindi. Craig uzandı, bir parmağıyla parlak siyah saçları onun yüzünden kaldırdı. Sally Ann'in gözleri ona döndü, bakışları netleşti, sonra komik bir şaşkınlıkla baktı. Derken burnu kırıştı, yüzüne yaramaz bir gülümseme yayıldı. ''Hey bayım'' diye fısıldadı. ''Çok özel ve çok yaman biriymişsiniz meğer. Bu kadar uzun beklediğime şimdi gerçekten pişmanım.'' İki kolunu uzattığında Craig onun bu pişmanlığını pek paylaşmıyordu. Zaman ayarlamasının çok iyi olduğunun farkındaydı o. Bir gün öncesi bile fazla erken olurdu. Daha sonra sarılmış yatarlarken ona da söyledi bunu. ''Önce birbirimizden hoşlanmayı öğrendik. Ben öyle istiyordum.'' ''Haklısın'' dedi Sally Ann. Biraz geri çekilip onun yüzüne baktığında memeleri Craig'in vücudundan ayrılırken garip bir ses çıkardı. ''Senden hoşlanıyorum, gerçekten.'' ''Ben de'' diye başladı Craig ama Sally Ann onun dudaklarını parmaklarıyla acele kapadı. ''Henüz değil Craig, sevgilim'' diye yalvardı. ''Onu duymak istemiyorum henüz.'' ''Ne zaman?'' ''Yakında sanıyorum.'' Sonra daha emin bir sesle ekledi. ''Evet yakında, o zaman ben de sana aynı şeyi söyleyebilirim.'' Sanki Kings Lynn çiftliği de bunun böyle olmasını onlar kadar beklemişti. Uzun yıllar önce orası yabanıllıktan kurtarılmıştı. Bir başka erkekle kadının sevgisi Kingsley'nin kurulmasına ilham kaynağı olmuştu. O günden bu yana da kuşaktan kuşağa onları izleyen diğer erkeklerle kadınların sevgisi burayı bura yapmıştı. Şimdi ilk çift de onları izleyen çiftler de çevresi duvar çevrili mezarlıkta yatıyorlardı. Ama onlar hayattayken Kingsley'in yaşamış, büyümüş, zenginleşmişti. Sonra onu sevmeyen yabancıların eline düştüğü zaman soyulmuş, kurumuş, esas besin kaynağı olan sevgiden yoksun kalmıştı. Craig evi tekrar onardıktan, otlakları canlandırdıktan sonra bile en gerekli unsur yine eksikti. Ancak şimdi Kingsley'in de bir sevgi atmosferi belirlemekteydi. Onların birbirine duyduğu sevgi sanki evin duvarlarından dışarı taşıyor, tepelere doğru yayılıyor, bütün araziye siniyordu. Bir hayat soluğuydu bu, toprağa daha fazla hayat vaat ediyordu. Matabeleler bunu hemen fark ettiler. Craig ile Sallyen eski Land Rover'da kızıl tozların arasında ilerlerken Matabele kadınları çalıştıkları yerlerden doğruldular. Başlarını çevirip seslenerek onları selamladılar. Anlayan bakışlarla onların arkasından baktılar. İhtiyar Joseph hiçbir şey söylemedi ama Craig'in odasındaki yatağı hazırlarken 4 yastık koydu. Sallyen'in kendine seçtiği tarafına başucuna da 1 vazo çiçek yerleştirdi. Sabah kahvaltı tepsisine kendi pişirdiği özel bisküvilerden 4 tane koyup öyle getirmeye başladı. 3 gün boyunca Sallyen kendini tuttu. 4. gün sabah yatağında çayını yudumlarken Craig'e ''Bu perdelerden çok çok iyi bulaşık bezi olur.'' deyiverdi. Elindeki yarısı ısırılmış bisküviyi pencereleri örten bezlere doğru uzatıyordu. ''Sen daha iyisini yapabilir misin?'' diye sordu Craig. Kurnazlığını saklamaya çalışıyordu. Sallyen bu tuzağa gözü kapalı giriyordu. Perde seçmeye kalkıştığı anda artık her şeyi üstlenmiş demekti. Mobilya seçiminden yeni sebze bahçesinin düzenine, evin yanındaki ihmale uğramış kısma gül fidanları dikmeye kadar... Sonra kompleye Joseph de katıldı. Akşam neler pişeceğini planladıktan sonra yemek listesini ona onaylatmaya kalktı. ''Bu gece rosto mu olsun yoksa piliç mi Nikos Azana?'' ''Nikosi Craig işkembe seviyor.'' Sallyen bunu laf arasında öğrenmişti. ''Soğanlı işkembe pişirmeyi bilir misin?'' Joseph sırıttı. ''Savaştan önceki vali general ne zaman Kingsley'ine gelse ona soğanlı işkembe hazırlardım Nikos Azana.'' ''Bana her seferinde çok güzel olmuş Joseph, bunu dünyada en iyi sen yapıyorsun.'' derdi. ''Pekala Joseph, bu akşam dünyanın en güzel soğanlı işkembesini yiyelim.'' Sallyen gülüyordu ama Joseph ona kilerin anahtarlarını uzattığı zaman durumun ne kadar ciddi, sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu hissetti. Kingsley'in de ilk buzağı doğduğu gece Sallyen de oradaydı. Doğum zor olmuştu. Buzağının kafası geriye dönüktü içeride. Craig kolunu dirseğine kadar sabunlayıp ananın gerisinden içeriye uzattı, başı çevirdi. Bu arada Shadrach'la Hans Grunwald anayı tuttular. Sallyen de feneri yükseltip yardımcı oldu. Sonunda buzağı kayarak dışarıya fırladı. Düveydi. Açık bej, dermansız bacaklı bir yaratıktı. Ortaya çıkar çıkmaz anasının memesini emmeye başladı. Onu Shadrach'a emanet edip eve yatmaya gittiler. ''Ömrümde katıldığım en ilginç tecrübelerden biri oldu bu sevgilim. Kim öğretti sana bu işleri yapmayı?'' ''Büyük babam Babu.'' Craig karanlık yatak odasında ona sımsıkı sarılmıştı. ''İçin bulanmadı mı?'' ''Bayıldım. Doğum her zaman hayranlık uyandırır bende.'' Craig kıkır kıkır gülerek ''Ama ben 8. Henry gibi bu işin nazari olanını daha çok tercih ederim.'' dedi. ''Kaba çocuk.'' diye fısıldadı Sallyen. ''Yorgun değil misin sen?'' ''Ya sen?'' ''Pek değil.'' diye kabullendi. ''Doğrusu fazla yorgunum diyemem.'' Sallyen oradan gitmek için 2 kere yarım ağızda girişimde bulundu. ''Bugün bir telgraf aldım. Sesna hazırmış. Johannesburg'a gidip onu alman gerek.'' 2-3 hafta daha beklersen ben de seninle gelirim. Güneyde büyük bir kuraklık var. Sığır fiyatları çok düşmüş durumda. Birlikte büyük çiftlikleri bir dolaşırız. Birkaç kelepir alışveriş yaparız. Sallyen bunun üzerine gidişini safsakladı. Günler birbirine eklendi. İkisi içinde işle, sevgiyle dolu oldu. Resimli kitap üzerinde çalışma, yeni roman üzerinde çalışma, yaban hayatı vakfı için almış malzemeyi tasnif etme, Zambezi sularının açılışı için son hazırlıklarla uğraşma ve Kingsley'nin günlük işleri. Her geçen hafta Craig'in ve Kingsley'nin çevresine örmekte oldukları ağa karşı koyma isteği de Sallyen'in içinde azalıyordu. Eski yaşamının etkileri yavaş yavaş soldu, günün birinde çiftlikteki koca evden söz ederken evimiz dediğini fark etti. Üstelik bundan şoka bile uğramadı. Bir hafta sonra Harare'deki adresinden buraya bir mektup iletildi. Resmi bir başvuru formuydu gelen. Yaban Hayatı Vakfı bursunun uzatılması başvurusuydu. Formu doldurup derhal yollayacağı yerde katlayıp fotoğraf makinesinin kılıfına koydu. ''Yarın doldururum.'' diye söz verdi kendi kendine. Ama ta içinden hayatının ana kavşaklarından birine varmış olduğunu biliyordu. Afrika'nın dört bir yanına tek başına uçuşlar yapmak, yalnızca sırtındaki elbiseler ve elindeki kamerayla baş başa yaşamak, bulduğu yerde yatmak, fırsat çıktıkça banyo yapmak fikri her nedense ona artık eskisi kadar çekici gelmiyordu. O akşam yemekten sonra hemen hemen boş sayılabilecek yemek odasına şöyle bir baktı. Yeni perdeler asılmıştı. Joseph'in marangoz kuzeninin yaptığı, Selye'nin çizimini hazırladığı masada yemek yiyorlardı. Bu masanın kullanıldıkça ne kadar güzelleşeceğini düşündü. Sonra masadaki mumların arasından karşısında oturmakta olan adama baktı. İçinde garip duygular uyandı. Kararını verdiğinin farkındaydı. Kahvelerini verandada içerken jakaranda ağaçlarından Ağustos böceklerinin seslerini dinlediler. Salyan Craig'in omuzuna yaslandı. "Craig sevgilim, artık sana söylemenin zamanı geldi," dedi. "Seni gerçekten seviyorum. Hem de pek yoğun ve pek derin bir sevgiyle seviyorum." Craig hemen Bulawayo'ya koşup nikah kıydırmak istiyordu ama Salyan onu gülerek durdurdu. "Hay deli adam, bu iş bir kilo peynir satın almaya benzemez. İnsan öyle günün birinde kalkıp evlenmez."
"Nedenmiş? Bir yığın insan yapıyor ya."
''Ben yapmam ama'' dedi o ciddi bir sesle. ''Ben bunu yolu yordamıyla yapmak isterim.'' Parmaklarıyla saydı, takvime işaretler koydu, cep defterine danıştı, sonunda kararını verdi. ''16 Şubat olsun.''
''Daha 4 ay var.'' diye inledi Craig ama itirazlarına hiç kulak asılmadı.
Beri yandan Joseph de Salia'nın düğün planlarını destekliyordu. ''Kingsley'in de evlenin, Nikosikazi.'' Bu bir soru değil, bir öneriydi. Salia'nın Sindebele dili de bu arada bir hayli ilerlemiş olduğundan, Joseph'in kendisini terfi ettirdiğini, artık küçük hanım yerine hanımefendi dediğini hemen fark etti.
''Kaç kişi?'' diye sordu Joseph. ''200 mü, 300 mü?''
''O kadar kişi çıkarabileceğimizi sanmıyorum.'' dedi Salia'nın suratını asarak.
''Nikosana Rolly, Kingsley'in de evlendiğinde 400 davetli gelmiş. Nikosi Smith'i bile gelmişti hatta.''
''Joseph'' diye onu azarladı yeni hanımefendi. ''Ne kadar züppe olduğunun farkında mısın sen?'' Craig için Tungata'nın mahkumiyetinden gelen o mutsuzluk yavaş yavaş erimekteydi. Kingsley'indeki heyecan temposu onu yutuyor, gölgeliyordu. Birkaç ay içinde olayı neredeyse unutmuş denilebilirdi. Yalnızca arada bir, hiç beklemediği bir zamanda eski dostunun anısı diken gibi batıyor, onu tedirgin ediyordu. Dünyanın geri kalanının gözünde ise Tungata zebi ve sanki hiç yaşamamış gibiydi. Basın ve televizyon mahkemeyi ayrıntılarıyla verdikten sonra bir sessizlik perdesi inmişti konunun üstüne. Derken birdenbire Tungata Zebive'nin adı televizyon ekranlarını yeniden doldurdu. Tüm kıtanın her gazetesinde baş sayfadan haykırır oldu. Craig ile Salian televizyonun karşısında şaşkın ve inanmaz durumda ilk haberleri dinliyorlardı. Haberler bitince hava raporu başladı. Craig ayağa kalktı, televizyona doğru yürüyüp kapattı. Salian'ın yanına döndü. Hareketleri korkunç bir kazanın şokunu üzerinden atamamış bir adam gibiydi. Loş odada ikisi sessizlik içinde oturdular. Sonunda Salian onun eline uzandı, tutup sıktı. Sıkarken bir yandan bütün vücudu isteği dışında ürperdi. ''O zavallı küçük kızlar, daha bebek sayılır onlar. Korkularını düşünebiliyor musun?''
''Goodwin'leri tanırdım, iyi insanlardı. Siyahlarına hep iyi davranırlardı.'' diye mırıldandı Craig.
Bu olay onu tehlikeli bir hayvan gibi kilit altına almakta ne kadar haklı olduklarını onaylıyor.
Salia'nın duyduğu dehşet yavaş yavaş yerini bir öfkeye bırakıyordu.
''Bundan ne kazanacaklarını umuyorlar, hala anlamıyorum.''
Craig inanmaz bir ifadeyle başını iki yana sallayıp duruyordu. Salian patladı.
''Bütün kıta, bütün dünya anlamış olmalı artık onların ne olduklarını. Kana susamış, insanlık dışı zalimler.''
Sesi boğazına tıkandı, bir hıçkırığa dönüştü.
''O bebekler, ah tanrım, nefret ediyorum ondan, ölsün istiyorum.''
''Onun adını kullanıyorlar. Emri Tungata verdi demek değil bu. O istememiştir, haberi bile yoktur.''
Craig sesini inandırıcı çıkarmaya uğraşıyordu. ''Ondan nefret ediyorum.'' diye fısıldadı Salian. ''Bu olaydan ötürü nefret ediyorum ondan.''
''Çılgınlık bu. Tek kazanacakları Shona birliklerinin gazabını Matabele Land üzerinde bütün hışmıyla çekmek.''
Küçüğü 5 yaşındaymış. Salihan duyduğu o öfkeden kendini kaybetmiş, aynı şeyleri tekrarlayıp duruyordu.
Nigel Goodwin iyi adamdı, onu yakından tanırdım. Savaşta aynı özel polis birliğindeydik, severdim onu.
Craig içki masasına yürüdü, viskileri doldurdu.
Ne olur Tanrım, yeniden başlamasın her şey. O korkunç zulüm ve dehşet, ne olur Tanrım kurtar bizi ondan.
Nigel Goodwin 40 yaşına yaklaştığı halde Afrika güneşinden etkilenmeyen, o pembe suratı sayesinde delikanlı gibi görünürdü. Karısı Helen incecik siyah saçlı bir kızdı. Çirkinliğini, iyi huyu, tatlı bakışlı kahverengi gözleri silip götürürdü. İki kızları Bulawayo'daki manastır okulunda yatılıydı. Alice Goodwin 8 yaşında kıvırcık saçlı, çilli, babası gibi tombul ve pembeydi. Ailenin bebeği Stephanie ise 5 yaşındaydı. Aslında yatılı okul için henüz küçüktü. Ama ablası orada öğrenci olduğundan başrahibi onu imtiyazlı olarak kabul etmişti. Güzel olan küçüğüydü. Ufak tefek, esmer, bir yavru kuş kadar hareketli ve sevimli. Annesinin o parlak gözlerini almıştı. Her cuma sabahı Nigel ve Helen Goodwin 78 millik bir yol yaparak çiftlikten kasabaya inerlerdi. Saat 1'de iki kızı okuldan alırlar, hep birlikte Selborne Oteli'nde yemek yerler, bir şişe şarap içerler, öğleden sonrayı alışveriş yaparak geçirirlerdi. Helen haftalık erzakını alır, kızlara ve kendine elbiseli kumaşlar seçerdi. Sonra kızlar kasaba sinemalarından birindeki matineye girerler, anneleri kuaförde saçlarını yıkatıp yaptırırdı. Basit yaşamının tek lüksüydü bu onun. Nigel Matabele Çiftçiler Birliği üyesiydi. 1-2 saatlik süreyi birliğin lokalinde geçirir, oranın sekreteriyle ve diğer çiftçilerle çene çalardı. Sonra geniş güneşli sokaklarda biraz dolaşır, şapkasını alnından arkaya doğru iter, ellerini ceplerine sokar, piposunu tüttürerek gezinir. Rastladığı siyah ve beyaz dostlarıyla selamlaşır, birkaç adımda bir durup birileriyle sohbet ederdi. Toyota'yı park ettiği yere, yani birliğin otoparkına döndüğünde Matabele uşağı Josiah ve iki işçisi onu bekliyor olurlardı. Alışverişleri, aletleri, yedek parçaları, sığır ilaçlarını, diğer eşyayı kamyonun arkasına yüklerlerdi. Onlar bu işleri bitirirken Helen'la çocuklar da gelir, hep birlikte dönüş yoluna koyulurlardı.
''Affedersiniz efendim'' diye takılırdı Nigel karısına. ''Bayan Goodwin'i gördünüz mü acaba?''
Her hafta tekrarlanan bir şakaydı bu aralarında. Helen yeni saç biçimine yapılan bu iltifattan memnun olur gülerdi. Kızlar için Nigel her seferinde biraz şeker getirirdi yanında. Karısı itiraz eder, ''Şeker onların dişlerine zararlı hayatım'' der. Nigel bu arada kızlara göz kırpıp, ''Biliyorum ama bir seferlik ziyanı yok'' diye karşılık verirdi. Stephanie henüz bebek olduğundan kamyonun önünde annesiyle babasının ortasında gider gelir, Alice ise Josiah ve diğer iki Matabele ile arkaya binerdi.
Helen, iyi sarın canım diye uyardı onu o gün, eve varana kadar karanlık basacak.
İlk 62 mil ana yol üzerindeydi. Orada çiftlik yoluna saptılar, Josiah yere atlayıp çitin kapısını açtı, kamyon girdi.
''Yaşasın evimiz'' dedi Nigel memnun bir sesle. Kendi toprağı üzerinde ilerledi. Bunu her seferinde söylerdi.
Helen ona gülümsedi, uzanıp elini onun bacağına dayadı.
''Eve dönmek güzel bir duygu hayatım'' diye katıldı onun düşüncesine.
Afrika gecesi apansız bastırmıştı. Nigel farları yaktı. Sağda solda sığırların parlak gözleri, ışıkları benek benek yansıtıyordu. Şişman, mutlu sığırlardı bunlar. Dışkılarının amonyak gibi kokusu çevredeki havaya yayılıyordu.
''Kuruyor hava'' diye mırıldandı Nigel. ''Biraz yağmur gerek.''
''Öyle canım.'' Helen Stephanie'yi kucağına aldı. Çocuk uykulu uykulu onun omuzuna dayandı.
''İşte geldik. Cookie ışıkları yakmış'' dedi Nigel bu sefer.
10 yıldır bir elektrik jeneratörü almayı planlıyorlardı. Ama her seferinde daha önemli bir masraf kapısı açılıyordu. Bu yüzden hala gaz ve parafin yakmaktaydılar. Evin ışıkları onlara hoş geldin dercesine akasyaların dalları arasından pırıl pırıl parlıyordu. Nigel kamyonu arka verandanın altına park etti, motoru susturdu, farları söndürdü. Helen kucağında Stephanie ile indi, çocuk uyuyordu. Baş parmağını ağzına sokmuş, ince bacakları havada sallanıyordu. Nigel kamyonun arkasına yürüyüp Alice'i indirdi.
Long Isle, Josiah, artık gidebilirsiniz. Kamyonu yarın sabah boşaltırız dedi adamlarına. İyi uykular.
Alice'in elini tutup karısının peşinden verandaya doğru yürüdü. Ama onlar daha basamaklara varamadan aşırı parlak bir ışık üstlerine düştü. Aile birbirine sokularak durakladı.
''Kim o?'' diye sordu Nigel tedirgin bir sesle.
Gözlerini ışıktan korumak için elini alnına doğru kaldırdı. Öbür eli hala Alice'in elini sımsıkı tutuyordu. Gözleri alıştı, yüzüne tutulan fenerin gerisini de görebilmeye başladı. Birden içini karısı ve çocukları için duyduğu korku kapladı. Üç siyah adam vardı. Blue jean pantolon ve ceket giymişlerdi. Hepsinin elinde AK-47 tüfekleri göze çarpıyordu. Tüfekler aileye doğrultulmuştu. Nigel çabucak arkasına baktı. Başka yabancılar da vardı. Kaç kişi olduklarından emin olamadı. Gece karanlığında belirmişlerdi apansız. Josiah ile iki yardımcısı onların tüfeklerinin korkusuyla birbirine sokulmuşlardı. Nigel verandanın ucundaki çelik silah dolabını düşündü, sonra birden dolabın boş olduğunu hatırladı. Savaş bittiğinde yeni siyah hükümetin ilk yaptığı işlerden biri beyaz çiftçilerin bütün silahlarını toplamak olmuştu. Önemi yok diye düşündü. Zaten o dolaba kadar varmasına olanak yoktu çünkü.
''Kim bunlar baba?'' diye sordu Alice. Sesi korkudan pek zayıf çıkıyordu. Ama tabii biliyordu aslında küçük kız. Savaş günlerini hatırlayabilecek yaştaydı.
''Cesur olun canlarım'' dedi Nigel hepsine. Helen kucağında Stefani ile ona doğru sokuldu. Tüfeğin namlusu Nigel'ın sırtına dayandı. Ellerini arkasına çektiler. Bileklerini birbirine bağladılar. Galvanize telle bağlıyorlardı. Tel etine oturdu. Sonra Stefani'yi annesinin kucağından aldılar, yere koydular. Uyku sersemliğinden bacakları sarsak basıyordu. Fenerin güçlü ışığında gözlerini baykuş gibi kırpıştırdı. Baş parmağı hala ağzındaydı. Helen'ın ellerini de arkasında bağladılar. Tel bileğini keserken bir kere inledi, sonra dudağını ısırdı sustu. İki adam ellerinde telle çocuklara doğru ilerlediler.
''Onlar bebek daha'' dedi Nigel Sindebe ele dilinde. ''Lütfen onları bağlamayın. Lütfen canlarını yakmayın.''
''Kes sesini beyaz çakal.''
Cevap da Sindebe ele dilindeydi. Adamlardan biri Stefani'nin arkasına çömeldi.
''Acıyor baba'' diye ağlamaya başladı küçük kız. ''Bu adam canımı yakıyor. Durdur onu.''
''Cesur olman gerek'' diye tekrarladı Nigel. ''Aptal gibi konuşuyor. Yetersiz kaldığını biliyor. Kendinden nefret ediyordu. Artık koca kızsın.'' Öteki adam Alice'a doğru yürüdü.
''Ağlamayacağım'' diye kendi kendine söz verdi Alice. ''Cesur olacağım baba.''
''Aferin tatlı kızıma.'' Adam onu da bağladı. ''Yürüyün.'' Fenerli adam emir veriyordu. Grubun lideri olduğu belliydi. Elindeki otomatik tüfeğin namlusu çocukların sırtını dürttü, verandanın merdivenlerini çıkmalarını sağladı. Stefani'nin ayağı takıldı, küçük kız yere serildi. Elleri arkasında bağlı olduğu için ayağı da kalkamadı. Yerde çaresizlik içinde debelenip duruyordu.
''İtoğulları'' diye fısıldadı Nigel. ''Ah hayvanlar!''
Adamlardan biri kızın saçlarına yapıştı, onu çekip ayağa kaldırdı. Kız sendeledi, çılgın gibi ağlamaya başladı. Bir yandan veranda duvarına ablasının durduğu yere ilerliyordu.
''Bebekleşme Stefani'' dedi Alice ona. ''Bu bir oyun.''
Ama onun da sesi korkudan titriyordu. Gözleri fenerin ışığında iri iri, nemli nemli parlıyordu. Sıralandılar Nigel, Helen ve kızlar. Fener üstlerinde bir ileri bir geri gezindi. Hepsinin yüzünü sırayla aydınlattı. Bahçede neler olup bittiğini görememelerini sağladı.
''Neden yapıyorsunuz bunu?'' diye sordu Nigel. ''Savaş bitti. Biz size hiçbir kötülük etmedik.''
Cevap gelmedi. Yalnızca o parlak ışık yüzlerinde dolaşmaya devam etti. Stefani acı hıçkırıklarla ağlıyordu. Derken karanlığın içinde başka sesler duyuldu. Korkmuş, sinmiş mırıltılar dolaştı bahçede. Kadın, çocuk ve erkek sesleri.
Helen alçak sesle ''Adamlarımızı getirdiler'' diye mırıldandı. Seyretmeye. Tıpkı savaş günlerindeki gibi. Bir idam bu.
Kızlar duymasın diye çok alçak sesle fısıldıyordu. Nigel söyleyecek bir şey bulamadı. Karısının doğru söylediğini biliyordu.
''Keşke sana seni ne kadar çok sevdiğimi daha sık sık söyleseydim.'' dedi.
''Ziyanı yok.'' diye fısıldadı karısı. ''Ben zaten baştan beri biliyordum.''
16. Ayrımın Sonu.
Sayfa 195.